Ayrım 9, sayfa 88, bölüm 11. Güney Amerika'da, büyülü topraklarda, minicik balıkların tayların idrar yoluna doğru tırmandığı bir nehri aşmaya çalışıyor olabilirdik. Bu balıkların bir kabartıp bir içeri çektikleri dikenli omurgaları var. Sonunda tayların içine ulaştıklarında, balıklar orayı mesken tutuyor ve yumurtlamaya hazırlanıyorlar. Sayısız farklı biçimde, bu cumartesi gecesini çok daha kötü geçirebilirdik. Daha kötüsü olabilirdi, diyor Tyler. Marla'nın annesine yaptığımızı düşünürsen. Kapa çeneni, diyorum. Tyler diyor ki, Fransız hükümeti bizi Paris'in dışındaki bir yeraltı kompleksine götürebilirdi. Orada, bronzlaşma spreyleri için uygulanan bir zehirlilik testinin parçası olarak birileri göz kapaklarımızı jiletle kesip çıkarabilirdi. Cerrah bile olmayan birileri. Yarı vasıflı teknisyenler. Böyle şeyler oluyor, diyor Tyler. Gazeteleri oku. Daha kötüsü, Tyler'ın Marla'nın annesi konusundaki planlarını ben de biliyordum. Ama onu tanıdığım günden beri ilk kez Tyler'ın gerçekten parası vardı. Tyler ciddi ciddi para kazanıyordu. Nordstrom aramış ve Noel'den önce teslim edilmek üzere Tyler'ın ev yapımı yüz sabunlarından 200 kalıp istemişti. Kalıp başına takribi perakende fiyatı 20 dolardan. Cumartesi gecesi dışarıya çıkacak kadar paramız vardı. Gaz borusundaki sızıntıyı tamir ettirecek, dans etmeye gidecek kadar paramız vardı. Artık para derdi kalmadığına göre belki de işimden ayrılabilirdim. Tyler kendine Paper Street Sabun Şirketi adını taktı. İnsanlar bugüne kadar gördükleri en iyi sabun olduğunu söylüyorlar. Daha kötüsü şu olabilirdi, diyor Tyler. Yanlışlıkla Marla'nın annesini yiyebilirdin. Ağzıma doldurduğum Kung Pao tavuğunu çiğneyerek Tyler'a çenesini kapamasını söylüyorum. Bu cumartesi gecesi bulunduğumuz yer, kullanılmış otomobillerin sergilendiği bir araba pazarının en ön sırasında iki arabalık yer kaplamakta olan 1968 model bir Impala'nın ön koltuğu. Tyler'la ikimiz teneke kutulardan bira içerek konuşuyoruz ve bu Impala'nın ön koltuğu çoğu insanın kanepesinden daha geniş. Bulvarın bu kısmına yayılmış olan araba pazarlarına sektörde ot parkı deniyor. Buradaki her araba aşağı yukarı 200 dolara satılıyor. Gün içinde bu pazarları işleten çingeneler kontrplak ofislerinde dikilip ince uzun sigaralar içiyorlar. Buradaki arabalar liseli çocukların kullandığı o müthiş ilk arabalardan. Gremlinler ve Pacer'lar, Maverick'ler ve Hornet'ler, Pinto'lar, International Harvester marka pick-up'lar, alçaltılmış Camaro'lar, Duster'lar ve Impala'lar. İnsanların sevdiği ve sonra kaldırıp attığı arabalar. Barınaklardaki hayvanlar. Hayırseverlerin kullanılmış eşya mağazalarındaki nedime elbiseleri. Gri, kırmızı ya da siyah macun çekilmiş kapılar. Kimsenin zımparalamaya fırsat bulamadığı cila topaklarıyla ve çiziklerle kaplı kaportalar. Plastik tahtadan, plastik deriden, plastik kromdan iç aksam. Geceleri çingeneler arabaların kapılarını kilitlemiyor bile. Impala'nın kocaman sinemaskop ön camına boyayla yazılmış fiyatın arkasından caddeden akıp giden arabaların far ışıkları geçiyor. Amerikan arabaları burada. İçinde oturduğumuz arabanın fiyatı 98 dolar. İçeriden bakınca insana 89 sent gibi görünüyor. 0, 0, virgül, 8, 9. Amerika sizden telefon bekliyor. Buradaki arabaların çoğu 100 dolara satılıyor ve hepsinin sürücü camında bu haliyle diyen bir satış anlaşması asılı. Impala'yı seçtik çünkü cumartesi gecesini bir arabada uyuyarak geçirmek zorundaysak bu arabanın koltukları hepsinden geniş. Çin yemeği yiyoruz çünkü eve gidemiyoruz. İki seçeneğimiz vardı. Ya burada uyuyacak ya da bütün geceyi gece kulüplerinde geçirecektik. Biz gece kulüplerine gitmiyoruz. Müzik o kadar yüksekmiş ki insanın biyoritmini bozuyormuş. Tyler öyle diyor. Özellikle de baslar. Son gittiğimizde Tyler müziğin sesi yüzünden kabız olduğunu söyledi. Bir nedeni bu. Biri de kulüplerin konuşulamayacak kadar gürültülü olması. Birkaç içkiden sonra herkes bütün dikkatlerin kendinde olduğunu sanıyor ama kimseyle en küçük ilişki kuramıyor. İngiliz cinayet romanlarındaki cesetler gibi. Bu geceyi bir arabada geçiriyoruz. Çünkü Marla dün gece eve geldi ve polisi çağırıp annesini pişirdiğim için beni tutuklatacağını söyledi. Sonra evin içinde kapıları çarparak dolaştı. Çığlık çığlığa benim bir cani ve yamyam olduğumu söyledi. Reader's Digest ve National Geographic yığınlarını tekmeledi. Sonra ben onu orada bırakıp çıktım. Kısaca özetlemek gerekirse. Regent Hotel'de yanlışlıkla kalkıştığı kasıtlı intihardan sonra Marla'yı polisi çağırırken hayal edemiyorum. Ama Tyler bu gece dışarıda uyumamızın iyi olacağını düşündü. Ne olur ne olmaz diye. Olur da Marla evi yakmaya kalkarsa diye. Olur da Marla gidip bir silah bulursa diye. Olur da Marla hala evdeyse diye. Ne olur ne olmaz. Odaklanmaya çalışıyorum. Beyaz yüzlü ay bakar ona yıldızlar. Öfke duymadan falan feşmekan. Bitti. Burada belki 90 santim çapındaki kas katı bakalit direksiyonu ve kotumun üstünden kıçımı ısıran çatlak Vinlex döşemesiyle Impala'nın içinde oturmuş, elimde bir birayla bulvardan geçip giden arabalara bakarken Tyler diyor ki, bir kere daha, tam olarak ne olduğunu anlat bana. Haftalardır Tyler'ın bir dolap çevirdiğinin farkında değilmiş gibi davrandım. Bir keresinde Tyler'la birlikte Western Union ofisine gittim ve Marla'nın annesine bir telgraf çekmesini seyrettim. Kırış kırış oldum. Parantez içinde stop. Lütfen yardım et. Parantez içinde son. Tyler posta memuruna Marla'nın kütüphane kartını göstermiş ve telgraf formuna Marla'nın adını yazmıştı. Evet diye bağırmıştı Tyler. Marla bazen erkek ismi de olabiliyor. Sen kendi işine bak. Western Union'dan çıkmak üzereyken Tyler bana dedi ki, eğer beni seviyorsan bana güvenmek zorundasın. Bu senin bilmen gereken bir şey değil, dedi Tyler ve beni humus yemeye Garbanzo'ya götürdü. Beni asıl korkutan telgraftan çok Tyler'la lokantaya gitmekti. Tyler o güne kadar hiçbir şeye asla ama asla para ödememişti. Giyecek ihtiyacı için spor salonlarına, otellere gidiyor ve kayıp eşyalar listesinden giysi seçiyordu. Gene de Marla'nın yaptığından iyiydi bu. Marla çamaşırhanelere gidip kurutucuların içinden kot pantolon çalıyor ve kullanılmış kot pantolon satın alan yerlere tanesi 12 dolardan satıyordu. Tyler hiç lokantaya gitmezdi ve Marla kırışmış falan değildi. Ortada hiçbir neden yokken Tyler Marla'nın annesine 7,5 kiloluk bir çikolata paketi göndermişti. Bu cumartesi gecesini bundan daha kötü kılacak bir başka şeydi, diyor Tyler Impala'nın içinde. Kahverengi keşiş örümceği olabilirdi. Bu örümcek insanı ısırdığında sadece zehir değil, ısırığın çevresindeki dokuyu ayrıştıran bir sindirim enzimi ya da asit salgılıyordu. Böylece kolun, bacağın ya da yüzün resmen eriyip gidiyordu. Bu gece bu olay patlak verdiğinde Tyler dışarıda saklanmaktaydı. Marla birden kapıda belirdi. Kapıyı bile çalmadan içeriye doğru uzandı ve "Kimse var mı?" diye bağırdı. Ben mutfakta Reader's Digest okuyordum. Tamamen hazırlıksız yakalanmıştım. "Tyler!" diye seslendi Marla. "Evde misin? Gelebilir miyim?" "Tyler evde değil!" diye bağırdım ona. "Kabalaşma!" diye bağırdı Marla. Bu noktada artık ön kapıya varmış durumdaydım. Marla elinde bir Federal Express hızlı kargo paketiyle antrede duruyordu. "Dondurucuya bir şey koyacaktım da," dedi bana. Marla mutfağa doğru yürürken "Hayır," diyerek peşinden koştum. "Hayır, hayır, hayır." Marla döküntülerini bu eve yığmaya başlayacaktı. "Ama tatlım," dedi Marla. "Otelde dondurucu yok ve sen de bana izin vermiştin." "Hayır, vermemiştim. Hayatta en son istediğim şey Marla'nın teker teker süprüntülerini getirerek buraya taşınması." Marla yanında getirdiği Federal Express paketini mutfak masasının üstünde yırtıp açmış, yer fıstığı şeklindeki dolgu köpüklerinin arasından beyaz bir şey çıkarmıştı. Ve o beyaz şeyi yüzüme doğru sallayarak "Bu süprüntü değil," diyordu. "Şu anda annemden söz ediyorsun. Ağzını topla." Marla'nın paketten çıkardığı şey, Tyler'ın sabun için don yağı elde etmek üzere erittiği o beyaz maddeyle dolu bir sandviç torbasıydı. Eğer yanlışlıkla o sandviç torbalarının içindeki şeyi yemiş olsaydın, durum daha kötü olabilirdi, diyor Tyler. Gecenin bir saatinde uyansan, o beyaz sümüksü şeyi sıkıp çıkarsan, Kaliforniya soğan çorbası tozuyla karıştırsan ve o karışıma bana patates cipsi yeseydin mesela ya da brokoli. Tam o dakikada Marla ile ikimiz mutfağın ortasında dikilirken, hayatta en istemediğim şey Marla'nın buzluğu açmasıydı. O beyaz şeyle ne yapacağını sordum Marla'ya. "Parizyen dudaklar," dedi Marla. "Yaşlandıkça insanın dudakları ağzının içine doğru çekilir. Dudaklarıma kolajen yaptırmak için biriktiriyorum. Bu dondurucunun içinde 15 kiloya yakın kolajenim var." Marla dudaklarının ne kadar büyük olmasını istiyordu acaba? Beni korkutan ameliyatın kendisi, dedi Marla. Federal Express paketinin içindeki şey, diyorum Tyler'a. Sabun yaparken kullandığımız şeyin aynısıydı. Silikonun tehlikeli olduğu anlaşılalı beri kolajen, kırışıklıkları gidermek, ince dudakları şişirmek ya da sarkık çeneleri toparlamakta kullanılan en gözde maddeye dönüşmüştü. Marla'nın anlattığına göre piyasadaki ucuz kolajenin büyük bölümü sterilize edilmiş ve işlenmiş inek yağından yapılıyordu. Ama bu ucuz kolajen insanın vücudunda uzun süre kalmıyordu. Kolajeni nerene şırınga ettirmişsen, diyelim ki dudaklarına, vücudun onu reddediyor ve yavaş yavaş kusmaya başlıyordu. 6 ay sonra gene ince dudaklı oluyordu. En iyi kolajen, dedi Marla. Senin kendi yağındır. Kendi kalçalarından emilen yağlar işlenir, temizlenir ve yeniden dudaklarına doldurulur. Veya işte nereni istiyorsan. Kolajenin bu türlüsü vücudunda kalır. Evdeki buzdolabında duran bu torbalar Marla'nın kolajen güvenlik fonuydu. Marla'nın annesi ne zaman vücudunda fazladan yağ biriktirse bu yağı aldırıyor ve paketletiyordu. Marla bu işleme ambarlama dendiğini söyledi. Marla'nın hiçbir zaman kendi yağı olmuyordu ve annesi o ucuz inek kolajenlerine mahkum olmasındansa aileden gelen bu kolajenin Marla'nın daha çok işine yarayacağını düşünüyordu. Bulvarın kenarındaki sokak lambalarının ışığı camdaki satış sözleşmesinin üzerine vuruyor ve bu haliyle yazısını Tyler'ın yanağına düşürüyor. Örümcekler, diyor Tyler, yumurta bırakabilir ve larvalar derinin altında tüneller açabilirdi. Hayatın ne kadar kötü olabilirdi, bir düşün. Şu anda sıcak ve kıvamlı sosunun içindeki bademli tavuğumun tadı Marla'nın annesinin kalçalarından çekilmiş bir şey gibi geliyor bana. Tyler'ın ne yaptığını işte tam o anda Marla ile birlikte mutfakta dikilirken anladım. Kırış kırış oldum. Ve Tyler'ın Marla'nın annesine neden çikolata gönderdiğini. Lütfen yardım et. Marla, diyorum. Buzluğa bakmasan senin için daha iyi olur. Ne yapmasam? Diyor Marla. Kırmızı eti ağzımıza sürmüyoruz, diyor Tyler Impala'nın içinde. Tyler tavuk yağı da kullanamıyor. Çünkü o zaman sabun sertleşip kalıp haline gelmeyecek. Bu şey, diyor Tyler, bize bir servet kazandırıyor. Kirayı o kolajen sayesinde ödedik. Diyorum ki, Marla'ya söylemen gerekirdi. Şimdi benim yaptığımı sanıyor. Saponifikasyon, diyor Tyler. İyi sabun yapman için gerekli olan kimyasal reaksiyondur. Tavuk yağı işe yaramaz. Fazla tuz içeren başka yağlar da öyle. Bak, diyor Tyler. Karşılamamız gereken büyük bir sipariş var. Yapacağımız şey Marla'nın annesine biraz çikolata göndermek. Belki biraz da meyveli kek. Bunun işe yarayacağını sanmıyorum. Artık yaramayacak. Uzun sözün kısası Marla buzluğa baktı. Tamam, başlangıçta ufak bir arbede oldu. Onu durdurmaya çalıştım. Sonra elindeki torba yere düşüp patladı. Muşambaya yayılan o sıvışkan şeyden ötürü ikimizin de ayağı kaydı ve sonra öğürerek doğrulduk. Ben arkadan Marla'nın belini kavramıştım. Siyah saçları suratımı dövüyordu. Kolları iki yanına yapışmıştı ve ben durmadan aynı şeyi söylüyordum. Ben yapmadım. Ben yapmadım. Ben yapmadım. Ben değildim. Annem, onu yerlere döktün. Sabun yapmamız gerekiyordu, diyorum. Yüzümü Marla'nın kulağının arkasına yapıştırmış olarak. Pantolonumu yıkamamız, kirayı ödememiz, gaz borusundaki sızıntıyı tamir ettirmemiz gerekiyordu. Ben yapmadım. Tyler yaptı. Ne demek istiyorsun sen? Diye bağırıyor Marla ve eteğinin içinden sıyrılıp çıkıyor. Ben kucağımda Marla'nın Hint desenli pamuklu eteği, yağlı mutfak zemininde ayağa kalkmak için debeleniyorum ve Marla kilodu, ince topuklu ayakkabıları ve köylü bluzuyla buzdolabının üst kapağını açıyor ve dondurucuda kolajen güvenlik fonu falan yok. İçeride iki eski el feneri pili var ama başka bir şey yok. Nerede annem? Yerde, kıçımın üstünde geri geri emeklemeye başlıyorum. Muşambanın üstünde ellerim kayıyor. Ayakkabılarım kayıyor ve kıçım kirli zeminin üstüne temiz bir şerit açıyor. Marla'dan uzağa, buzdolabından uzağa doğru. Ona söylerken Marla'nın yüzünü görmek zorunda kalmayayım diye eteği yukarı kaldırıyorum. Gerçeği söylerken. Ondan sabun yaptık. Annenden. Senin annenden. Sabun mu? Sabun. Yağı kaynatıyorsun, çamaşır sodasıyla karıştırıyorsun, sabun oluyor. Marla çığlığı basınca eteği suratına fırlatıyor ve kaçıyorum. Kayıyorum, kaçıyorum. Birinci katın içinde fırıldak gibi dönüyoruz. Marla beni kovalıyor. Köşelerde yalpalayarak, hız almak için doğramalara tutunarak, kayarak. Duvar kağıdındaki çiçeklerin arasında yağ ve yer kirine bulanmış el izleri bırakarak, düşerek, ahşap kaplamaların üstüne savrularak, yeniden ayağa kalkıp koşarak. Marla haykırıyor. Annemi kaynattın. Anneni Tyler kaynattı. Marla çığlık çığlığa bağırıyor. Tırnaklarından biri her an sırtımı sıyırıp geçiyor. Anneni Tyler kaynattı. Annemi kaynattın. Ön kapı hala açıktı. Ve sonra Marla kapı eşiğinde arkamdan bağırırken ben ön kapıdan fırlayıp çıktım. Beton kaldırımlarda ayağım kaymadı ve arkama bakmadan koşmaya devam ettim. Tyler'ı buluncaya veya Tyler beni buluncaya kadar. Olanları Tyler'a anlatıncaya kadar. Elimizde bira şişeleri, Tyler'la arabanın ön ve arka koltuklarına yayılıp oturuyoruz. Ben ön koltuktayım. Şu anda bile Marla muhtemelen evdedir. Dergileri duvara fırlatıyor ve çığlık çığlığa benim bir puşt olduğumu, iki yüzlü, kapitalist, kıç yalayıcı bir orospu çocuğu, bir cani olduğumu söylüyordur. Marla ile aramızdaki boşluğu dolduran kilometrelerce gecenin içinde böcekler, melanomlar ve et yiyen virüsler var. Şu anda bulunduğum yer o kadar da fena değil. Bir insanı yıldırım çarptığında, diyor Tyler, kafası tüten bir beyzbol topuna döner ve fermuarı kendi kendine lehimlenir. Dibe vurduk mu? Diyorum. Bu gece. Tyler koltuğa yatıyor ve soruyor. Şu anda Marilyn Monroe sağ olsaydı, sence ne yapıyor olurdu? İyi geceler, diyorum. Arabanın tavan döşemesi lifler halinde tepemizden sarkıyor ve Tyler diyor ki, tabutunun kapağını tırmalıyor olurdu. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Nordstrom, N, O, R, D, S, T, R, O, M. Kung Pao, K, U, N, G, P, A, O. Impala, I, M, P, A, L, A. Gremlin, G, E, G, R, E, M, L, I, N. Pacer, P, A, C, E, R. Maverick, M, A, V, E, R, I, C, K. Hornet, H, O, R, N, E, T. Pinto, P, I, N, T, O. International Harvester. I, N, T, E, R, N, A, T, I, O, N, A, L, H, A, R, V, E, S, T, E, R. Camaro. C, A, M, A, R, O. Duster. D, U, S, T, E, R. Western Union. W, E, S, T, E, R, N, U, N, I, O, N. Federal Express. F, E, D, E, R, A, L, E, X, P, R, E, S, S. Marilyn Monroe. M, A, R, I, L, Y, N, M, O, N, R, O, E.